Ayrım 10, sayfa 102. Gazi Magosa ve Maraş. Rumlar arkalarında devamlı bir batı desteği, gözlerini adanın doğu kıyılarına çevirmişlerdi. Petrolün en yoğun olduğu tahmin edilen doğu kıyıları için Lübnan yönetimiyle uzun zamandır görüşmekteydiler. 2006'da Finlandiya'nın AB dönem başkanlığı sırasında Fin çözümü bu görüşmeler ışığında masaya gelmişti. Adanın doğu limanının denetimi hedefteydi. Adanın doğusunda Gazi Magosa ve Maraş bölgesi vardı. Avrupa çözüm önerisi olarak Gazi Magosa limanının 2 yıllığına kendi denetimine verilmesini istedi. Maraş bölgesi ise Birleşmiş Milletler gözetimine açılmalıydı. Karşılığında Kuzey Kıbrıs izolasyonlardan kurtulacaktı. Avukat Ergin Ulunay, Rumların taktiği Maraş'ı geri almak ve dolayısıyla Gazi Magosa limanına el atmaktır diyordu. Biliyorsunuz Magosa limanı bizim adadaki en büyük limanımız. Bütün ihracatın, ithalatın ve Türk ordusunun ikmalinin yapıldığı bir liman. Maraş elden giderse Magosa körfezindeki kıyılarımız da gider. Bu kıyılar kıta sahanlığı, özellikle petrol ve diğer mineral yatakları açısından paha biçilmez kıyılardır. 17 Ocak 2007'de Lübnan ile Kıbrıs arasında bir ekonomik bölge anlaşması imzalanmıştı. Anlaşmaya göre Doğu Akdeniz, Lübnan'da yarı yarıya paylaşılacak, kıta sahanlığı bölüşülecek ve tüm denizaltı ve deniz üstü zenginlikleri yarı yarıya olacaktı. Üzerinde en önemli durulan bölge Maraş'tı. Devamlı olarak pazarlık konusu yapılan bu bölge, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla kapalı tutulmuş, 1974 öncesi Rum yerleşiminde olan bir bölgeydi. Tüm bu küresel oyunlara karşı çıkacak bir yönetim gerekliydi. Cumhurbaşkanı Talat'a sormuştum. Petrol aramaları ışığında Maraş'ın durumunu nasıl görüyorsunuz? Sıkıntıyla gözlerini devirdi. Hiç ilgisi yok. Petrol aramalarıyla Maraş'ın ne ilgisi var ki? Maraş bildiğiniz gibi Magosa'nın küçücük bir bölgesi. İşte böyle konuşmuştu. Acaba söylediklerine kendisi de inanıyor muydu? Magosa'nın bu küçük bölgesinin dev oyunların merkezi olduğunu bilmemesi mümkün müydü? Aristis davası ve vakıf arazilerimiz. Dev oyunlar küçük adımlarla başlayacaktı. Rumlar adanın kuzeyinde kalan mülkleri ve kullanım hakları için bir dizi dava açıyordu. Türkiye bu davalarda 1974'teki müdahalesi ve adadaki askeri varlığı gerekçe gösterilerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal etmekle suçlanıyordu. Girne'deki evi için dava açan ve kazanan Louis Zidu'yu, Kapalı Maraş bölgesindeki mülkü için dava açan Aristis izleyecekti. Aslında Aristis'in mülkü Abdullah Paşa Vakfı arazisi üzerindeydi. Dahası Maraş'ın %90'ı Türk vakıf arazisiydi. Avukat Ergin Ulunay, Rumların Maraş'taki vakıf arazilerinde yasal hiçbir hakkı olmadığını söylüyordu. Kıbrıs'ın tarihine baktığımız zaman Kıbrıs Türk toplumunu ayakta tutan en büyük unsur Kıbrıs vakıf taşınmaz mallarının mevcudiyeti olmuştur. Ancak İngiliz yönetimi boyunca maalesef birçok vakfımız gasp edilmiş, tapu kayıtlarımız silinmiş, yok edilmiştir. Maraş'ın vakıf malı olduğu devamlı olarak ileri sürülmüş ancak ispatlayıcı kayıtlar olmadığı için bir türlü yargı yollarına başvurulamamıştır. Bakın 1960 anlaşmaları yapılırken müzakerelerdeki Kıbrıs Türk heyeti İngiliz dönemi boyunca gasp edilmiş olan vakıf malları ile ilgili haklarımızı arayacağımızı da bir kayıtta tutanaklara geçirmişlerdir. Kıbrıs'ta yasa dışı yöntemlerle el konulan vakıf mallarının yalnızca arazi olarak değerinin 100 milyar doların üzerinde olduğu hesaplanmaktaydı. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, adanın en stratejik doğu bölgesinde gasp edilmiş vakıf toprağından söz ediyordu. Maraş'ın %80'i gasp edilmiş vakıf toprağıdır. Rumların vakıf arazilerini işgal ettiğini tespit etmek için zamanın Efkaf Müdürlüğü ile birlikte dava açtık. Magosa mahkemelerinde bu toprakların vakfa ait olduğunu tescil ettirdik. Mahkeme kararı aldık. Bile bile lades. Maraş'ın vakıf toprağı olduğu mahkeme kayıtlarında mevcuttu. Bu topraklar alınamaz, satılamaz, hibe edilemezdi. Ama 1998'de Zenidis Aristis adlı kadın elinde hiçbir tapu kaydı olmadan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yolunu tutacaktı. Dava gerekçesi Türkiye'nin askeri müdahalesi nedeniyle Maraş'taki mülkünü kullanamamasıydı. Davanın seyri son derece anlamlıydı. Dava 7 yıl sonra sonuçlandı. 22 Aralık 2005'te Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi haksız buldu. 7 Aralık 2006'da Türkiye 885 bin avro tazminat ödemeye mahkum oldu. 2005'teki karardan 5 gün sonra Gazi Magosa Mahkemesi, Aristes'in dava konusu mülkünün Abdullah Paşa Vakfı'na ait olduğuna ilişkin tespit kararı çıkarmıştı. Bu belge Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne verildi. Ama mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme yasal sürenin bittiğini bildirecekti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde savunmayı hazırlayan avukat Zahim Necatigil'in neden gecikildiğini sormuş ve garip bir yanıt almıştı. Zamanında verilseydi durum değişecek miydi, onu da düşünmek lazım. Hayretle AİHM kanıtlar zamanında verilmedi diyor. Verilse herhalde değişirdi. Zahim Bey bıkkınca yanıtlıyor. Verilmedi diyorlar. Esasında verildi. Dikkate alınmadı. Çünkü mahkeme belli bir tarihe kadar tapu kayıtlarının ellerine ulaşmadığını söylüyor. Nedense AİHM tarafındaymış izlenimi yaratıyordu insanda. Verildi ancak mahkeme kabul etmedi. Yani ben sizi temin ederim ki mahkeme bunu etkin bir şey olarak görmüş olsaydı mutlaka dikkate alacaktı. Aklım karışmıştı. Durumu açıklayan bilgiye daha sonra ulaştım. Tanınmayan ülkenin iç hukuku. Tüm bu kargaşanın anahtarı siyasi bir manevraydı. Türkiye'nin suçlu bulunduğu ve yasal sürenin bittiği 22 Aralık 2005 tarihinden sadece 2 gün önce, 20 Aralık 2005'te KKTC meclisinden bir yasa geçmişti. Rumlara mülk iadesi yolunu açan yasaya göre bir taşınmaz mal komisyonu kurulmuş ve Avrupa Mahkemesi tarafından bu komisyon iç hukuk yolu ile kabul edilmişti. Artık Rumların mülk davaları bu komisyonun önüne gelecekti. Zahim Necati Gil Aristis davasının mahkeme savunmasını hazırlayan kişi. Aristis vakıf mallarına el koyarak gasp etmiş biri değil midir diye soruyorum ona. Zahim Bey mahkemenin vakıf malları ile ilgili konularda karar vermediğini söylüyor. Ardından mahkemenin davacı 1974 Ağustos'unda bu yerde ikamet ediyor muydu? Orada aile yuvasını kurmuş muydu? Bu yerde bir mülkiyet hakkı, daha doğrusu bir tasarruf hakkı iddia edebilecek durumda mı? Sorularını sorduğunu söylüyor. Sonra bu konu iç hukukta karara bağlanacak bir konu diyor. Ben de iç hukuk kimin iç hukuku diye soruyorum. Bakın, hukuk yoluyla KKTC'ye nasıl peşkeş çekiliyor? Zahim Bey, KKTC'nin iç hukukundan söz ediyoruz diyor. Ama AB KKTC'yi kabul etmiyor ki iç hukuku kabul etsin diyorum. Uluslararası hukuk açısından bakıldığında durum ancak İskender'in kılıcıyla halledilebilirdi. Öte yandan çaresizlik içinde çözüm bulmaya çalışan Türkler, Güney'in mahkemelerinden adalet dilenir olmuşlardı. Çünkü Avrupa'nın tanıdığı Kıbrıs Cumhuriyeti'nin iç hukukunu tüketmeden İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuramıyorlardı. Ali Kamil 1974'te 8 yaşında bir çocuktu. Ailesiyle bin atlıdan kaçarak kuzeye sığınmışlardı. Avukatı Öner Şerif 2003 yılında Ali Kamil'in babası ve annesinin mülklerine gidip araştırdığını söylüyordu. Bu malların üzerine bir otoyol yapılmış, bir kısmına da tuğla ve tuz fabrikaları inşa edilmişti. Bir kısmı da ev yapılmak üzere kamulaştırılmıştı. Ali Kamil güneyde kalan 180 dönümlük arazisi için Rum mahkemelerinde bir dava açtı. Dava 10 yıllarca sürecek gibi görünüyordu. Ulusal Birlik Partisi Başkanı Tahsin Ertuğruloğlu sorunun toplu takas formülünün uygulanamamasından kaynaklandığını söylüyordu. Kıbrıs davası hukuk yoluyla neticelendirilecek bir sorun değil. İşin özü siyasidir. Güneyde malı kalan bir vatandaşımızın Rum tarafında dava açması çarpık bir anlayıştır. Mal mülk konusu karşılıklı takas ve tazminle halledilebilecek bir konudur. Devletlerin global takasla halletmesi gereken bir konudur bu. Yoksa bu işin içinden çıkmak mümkün değildir. Anahtar, taşınmaz mal komisyonu. Global takas, toplu takas denen formül artık geçerli değil. Artık Kıbrıslı Türkler mülkleri için güneyde Rum adaletine sığınıyorlar. Rumlar da tanımadıkları KKTC yerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidip Türkiye'yi dava ediyorlar. AİHM'nin önünde 1400 dava daha var. Yakında bu davalar KKTC'de alelacele devreye sokulan Mal Tazmin Komisyonu'nun önüne gelecek. Vakıflar İdaresi'nin eski müdürü Taner Derviş, İç hukuk oluşturma adına işlerin sarpa sardığını anlatıyor. Harp bizatında bir fırsat yakalanmıştı. Mal tazmin komisyonu gündeme geldiği zaman vakıflar idaresi devreye girmeliydi. Bunun ikazını açıkça yaptım, olmadı. Ve AİHM, Türkiye'ye karşı açılmış bütün davaları burada oluşturulan mal tazmin komisyonuna havale etti. Devam ediyordu. Arisis davası Rumların başlattığı eylem planının en kritik dönemeçlerinden biridir. Arisis süreci çok önemli bir süreçtir ve bu sürecin üç ana hedefi vardır. Birinci hedefi Kıbrıs'taki Türk emlakını eritmek, yani Kıbrıs Türklerinin ada üzerindeki toprak varlığını ortadan kaldırmaktır. İkinci hedefi Türkiye'nin ada üzerindeki yasal statüsünü sorgulamaktır. Ve üçüncüsü de Kıbrıs Türk halkını ve Türkiye'yi tazminat davaları, tutuklama emri gibi kararlarla baskı altına almaktır. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş çözümü şöyle özetliyordu. Toprak bizimdir, gasp edilmiş topraktır. Sen üzerine yapmış olduğun bina ve bir dönümlük bahçe için Türkiye'den 1 milyon dolarlık tazminat istiyorsun. Seni engelledi, mülküne gidemiyorsun diye. O halde ben de şimdi efkaf olarak bu toprağın bedelini senden istiyorum. Vakıflar İdaresi Maraş'ı iskana açmalıdır. İşte o zaman dikkatleri de üzerimize çekmiş oluruz ve o zaman kale alınırız. Başka türlü kale alınma imkanımız yoktur. Size bir soru soruyorum. Sizin bir eviniz olsa, tapu elinizde olsa o eve gidip yerleşmez misiniz? Yapılması gereken budur. Maraş'a gidip tasarruf hakkı kullanılmalıdır. O zaman değil Arisis davası, Kıbrıs davası lehimize döner. Kaybeden KKTC, tazminatı ödeyen Türkiye. 7 Mart 2007'de Türkiye'nin Arisis davasının temyiz süresi bitmişti. Şimdi Arisis'in avukatları Maraş'ta benzer durumdaki 5000 taşınmazdan söz ediyorlar. Burada Banu Avar'ın Rauf Denktaş'la birlikte bir resmi var. Bu bilgiler ışığında şu ünlü fin çözümünün perde arkasında bir parça aydınlığa kavuşmuş oluyor. Hatırlayalım. Neydi bu öneri? Kuzeyden izolasyonların kaldırılması karşılığında Maraş'ın Rum yerleşimine açılması isteniyordu. Bunun için adım adım gidilmeliydi. Birincisi Maraş'ta emsal teşkil edecek davalarda tazminatlar kazanılacaktı. 2. Mülklerin iadesi istenecekti. 3. Maraş askeri bölge olmaktan çıkarılacak. 4. Zengin petrol havzasını çevreleyen liman denetimli olacaktı. Denktaş Rumların AB temsilcisiyle diyaloglarını şöyle aktarmıştı. Bugün yine basında Hristofias'ın Komünist Akel Partisi'nin buraya siyasete gelen AB temsilcisine söylediği vardır. Adam, mamluk meselesi halledilmedikçe herkes toprağına, malına, mülküne sahip olmadıkça Kıbrıs meselesi halledilemez diyor. Adamların siyaseti Kıbrıs'a sahip çıkmaktır. Şubat sonunda adayı ziyaret eden Avrupa Komisyonu Parlamenterler Meclisi Başkanı Linden çözümün adını koyuyordu. Kıbrıs'ta çözümün adı Birleşik Kıbrıs'tır. Adada iki komşu devlet değil tek devlet olmalıdır. Kıbrıs askersizleştirmelidir. Eğer asker şartsa bu AB barış gücü olmalıdır. Linden ayrıca Lokmacı sınır kapısının açılmasını istiyordu. Lefkoşa birleştirilmeli, iki tarafa geçişler serbest olmalıydı. Rumlar AB üyeliğini koz olarak kullanmaktan vazgeçmeli. Türkler de KKTC'nin tanınmasında ısrarcı olmamalıydılar. Kısacası ada Rum yönetimi altında birleşmeli ki iki toplum birlikte yaşamalıydı. Her şey 74'ten önceki gibi olmalıydı. Rauf Bey anlatıyordu. Unuttukları şu olsa gerek. Bu ada 1960'larda bir Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuş, iki halk bir arada yaşamıştı. Huzur sadece 3 yıl sürmüştü. Rolandis uyarıyor. Eski Dışişleri Bakanı Rolandis'in bir beyanatı vardı. Bu bir arada yaşayalım hikayesini iyi düşününüz diyordu. Ve ekliyordu. 400 karma köy vardı. Bu 400 karma köyü yine Türkleri getirirsiniz, tek bir cinayet 400 köyden de yanardağ patlaması anlamına gelir. Yeniden kan içinde kalırız. Bu akıl işi değildir. Rauf Denktaş, bir arada yaşama fikrine şiddetle karşı çıkan biz değiliz, Rumlar diyordu. Kıbrıs meselesinin halli üniter devletle olacaktır. Asker çıkacaktır, garanti anlaşması olmayacaktır. Bütün Rumlar eski yerlerine gidecektir. Siyasetini duvar gibi önünüze koymuş bir adamla el ovuşturarak uzlaşmaya vallahi hazırız demekle yetiniyoruz biz. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Tahsin Ertuğruloğlu, Rum Dışişleri Başkanı'nın bakanına sözlerini yineliyordu. Güney'in Dışişleri Bakanı açık açık söylüyor. Kıbrıs'taki Türkler, Ermeniler ve Narotlar gibi azınlıktır. Siz hala bu anlayışa sahip bir komşuyla AB üzerinden ya da BM üzerinden olsun. Türk halkının çıkarını, statüsünü, ana vatanın ada üzerinde uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını konuşuyorsunuz. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Linden, iki toplumun yakın temasının sağlanması fikrindeydi. Siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, sanatçılar, aydınlar ve özellikle din adamları sürekli olarak buluşmalıydılar. Linden'ın Kıbrıs ziyareti sırasında din adamları çağrıya uydu ve Ledra Palace'da bir araya gelip bir dizi anlaşmaya vardılar. KKTC müftüsü Ahmet Yönlüer'le bir araya gelen Rum yönetimi Başpiskoposu II. Hristos Tomos, hala Sultan Tekkesi'ndeki cami ile Apostolos Andreas Manastırı'nın ibadete açılması müjdesini verdi. Ancak Başpiskopos görüşme öncesi Rum basınına başka şeyler de söyleyecekti. Dostum Ahmet Yönler'le görüşmemde işgal bölgelerindeki dini ve kültürel mirasımızın durumunu, halkımızın işgal bölgelerindeki ibadetinin sağlanması konularını gündeme getireceğiz. Görüşme Karpaz'da yakında bir metropolitik açılacağı bilgisiyle sonlandı. Kıbrıs'taki hızlı trafik, bir tarafta petrol haberleri, diğer tarafta askeri hareketlilik nedeniyle sürüp gidiyor. İngilizler Amerika ile ortak kullanım açtıkları, Türk vakıf toprağı üzerinde yer alan haşmetli iki üssüyle adayı, askeri bir yanak bölgesi hava kuvvetleri için mükemmel bir üs ve bir dinleme kulesi olarak görüyor. Bu ada İngilizler için 50 yıl önce ne kadar hayati önemdeyse bugün daha büyük öneme sahip. İngiltere Mısır'dan çekilirken Başbakan Macmillan, Mısır'ı kaybettik ama Kıbrıs alternatif üstür demiş ve eklemişti. Kıbrıs'ın İngiltere ve Türkiye için önemi büyüktür. Kıbrıs adasını kim elinde tutarsa İskenderun limanını ve Türkiye'nin arka kapısının kontrolünü de elinde tutar. 2000'li yıllarda Başbakan Bush benzer sözleri bir cümlede topluyordu. Orta Doğu'nun anahtarı Kıbrıs'tadır. Asia Times dergisindeki bir makalede Amerika Birleşik Devletleri'nin Kıbrıs'ta büyük bir askeri üs oluşturma amacından söz ediliyor. Adadaki en yüksek tepe olan Troodos Dağı'nda bulunan Echelon dinleme sisteminin öneminden söz ediliyor ve bu sistemlerin yeni dünya düzenini oluşturmaktaki görevi anlatılıyordu. Anthony Eden'in ta 1951'de dile getirdiği gibi Avrupa'nın Orta Doğu'daki petrol kaynaklarına ulaşabilmek için Kıbrıs'a ihtiyacı vardı. Bunu önce Yunanistan'a, sonra Kıbrıs Rum tarafına AB üyeliği vererek gerçekleştirmeyi planladı. Yüzmeyen bir uçak gemisiydi Kıbrıs ve tüm küresel politikaların merkezinde yer almaktaydı. Türkiye'den uzaklaştırılmalıydı. Bu ada üzerinde uygulanan tüm politikalar keskin hedeflerin ve ince hesapların sonucuydu. Çıkarlar ve gelecek kaygıları söz konusu olduğunda uluslararası antlaşmaların ve imzaların hiçbir hükmünün olmadığını kanıtlayan en keskin örnekti Kıbrıs. Bir örümceğin ağında devlerin satranç tahtasındaydı. Henüz çilesi dolmamıştı.